Ayrım 5, Dreyfus olayı, Emile Zola, sayfa 60. Fransa'ya mektup. Bu satırlar 6 Ocak 1898 günü satışa çıkan bir broşür halinde yayınlandı. Bu broşür dizinin ikinci broşürü oldu. Bu dizinin oldukça uzun olacağını düşünüyordum. Bu yayın türünden son derece memnundum çünkü işe benden başka hiç kimse karışmıyordu. Böylece tam bir özgürlük içinde hareket edebiliyor ve tüm sorumluluğu yüklenebiliyordum. Bundan başka bir gazete yazısının dar boyutları içine sıkışıp kalmıyor, açılmak olanağı buluyordum. Olaylar gelişiyordu. Bense gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin geri gelmesi için her şeyi söylemeye, sonuna dek savaşmaya kararlıydım. Geçirmekte olduğumuz korkunç bir manevi karışıklık günlerinde, kamu vicdanının kararır gibi göründüğü bir sırada sana sesleniyorum ey Fransa, ulusum, yurdum. Her sabah gazetelerde şu içler acısı Dreyfus olayı konusunda neler düşünür gibi olduğunu okudukça şaşkınlığım artıyor, sağduyum daha da ayaklanıyor. Ne oluyoruz? Fransa en açık yalanlardan bir kanıya varacak, kötülükçüler güruhu ile birleşip namuslu kişilere karşı cephe alacak duruma mı geldin sen? Orduna sataşıldığını ve düşmana satılmak gibi bir komplo karşısında bulunduğunu söyleyenlerin yalanlarıyla çılgına mı dönüyorsun? Çocuklarının en akıllıları, en dürüstleri, Avrupa'nın gözünde senin dikkatli, onurlu, insancıl, gerçekçi ve adaletli bir ulus olarak kalmanı isterlerken sen bu duruma mı düşüyorsun? Şurası bir gerçek ki büyük kitle, özellikle küçük, gösterişsiz insanlardan oluşan kitle, kentlerde yaşayan halk, hemen hemen tüm taşra ve tüm köyler, büyük çoğunluk gazetelerin ya da komşularının düşüncelerini olduğu gibi benimsiyor. Çünkü onlar belge araştırmak ve düşünmek olanağından yoksundurlar. Ne oldu böyle? Nasıl oldu da senin halkın ey Fransa, senin iyi yürekli ve sağduyulu halkın korkunun zalim pençesine, hoş görmezliğin, yobazlığın karanlıklarına düştü? Halkına bir adamın işkencelerin en kötüsünü çekmekte olduğu ve bu adamın suçsuz olabileceği söyleniyor. Davanın yeniden gözden geçirilmesinin zorunlu olduğu konusunda maddi ve manevi kanıtlar öne sürülüyor. Bu durum karşısında bile senin halkın aydınlığı şiddetle reddediyor. Yobazların ve haydutların arkasında yer alıyor, çıkarcıların peşinden gidiyor. O halk ki kısa bir süre önce bir hapisliği kurtarmak için Bastil cezaevini yeniden yerle bir edebilirdi. Fransa, seni sevenlerin, senin onurunu ve yüceliğini isteyenlerin yürekleri için ne büyük bir üzüntü, ne dayanılmaz bir acıdır bu. Halkının oluşturduğu bu bulanık ve çalkantılı denize yüreğim burkularak eğiliyor ve seni en güzel mutluluğunu yitirme tehlikesiyle karşı karşıya bırakan fırtınanın nedenlerini soruyorum. Hiçbir şey bundan daha kahredici olamaz. Kaygı verici belirtiler görüyorum bu fırtınada. Bu durum karşısında her şeyi söylemeyi göze alıyorum. Çünkü yaşamım boyunca bir tek tutkum oldu, gerçeği söylemek. İşte şimdi de ödevimi sürdürmekten başka bir şey yapmıyorum. Düşünüyor musun ki asıl tehlike kamuoyunun karanlıkta bırakılmasındadır? Her gün 100 gazete kamuoyunun Dreyfus'un suçsuz çıkmasını istemediğini, yurdun esenliği için onun suçluluğunun zorunlu olduğunu yineleyip duruyor. Gerçeği boğmak için böyle bir safsata bahane edilirse senin ne ölçüde suçlu olacağını hissediyor musun Fransa? Sonunda böyle bir tutumu Fransa istemiş duruma düşecek, cinayeti sen istemiş sayılacaksın. Böyle bir şey günün birinde sana ne büyük sorumluluklar yükleyecektir. Onun içindir ki Fransa seni seven ve sayan evlatlarına böyle önemli bir dönemde bir tek ödev düşüyor. O da kamuoyunu geniş ölçüde etkilemek, aydınlatmak, ona yön vermek, onu basiretsiz hırsların sürüklediği yanılgıdan kurtarmaktır. Bundan daha yararlı, daha kutsal görev olamaz. Evet, güçsüzlere, sade insanlara, zehirlenip sayıklatılan kişilere her şeyi tüm gücümle anlatacağım. Yalnızca bu görevi yükleniyorum. Onlara yurt sevgisinin, yurdun görülmeyen gücünün ve kesin zaferinin nerede olduğunu aykıracağım. Durumun ne olduğunu görüyorsunuz. Kısa bir süre önce yeni bir adım atıldı. binbaşı Esterhazy bir savaş konseyine verildi. Daha ilk günden söylediğim gibi gerçek yürüyor ve hiçbir şey onu durduramayacaktır. Kötü niyetlere karşın ileriye doğru her adım kesin bir doğrulukla zamanında atılacaktır. Gerçeğin özünde her türlü engeli aşan bir güç vardır. Gerçeğin yolu kesilir de uzun ya da kısa süre için yer altına atılması başarılırsa o güç birikir, şiddetle patlayacak hale gelir. Öyle ki patladığı an her şeyi kendisiyle birlikte yok eder. Bu kez de gerçeği yalanlarla örtmeyi deneyin. İlerisi için yıkımların en gürültüsünü hazırlayıp hazırlamadığınızı göreceksiniz. Gerçek yol aldıkça yolunu kesmek üzere durmadan yalanlar yığılıyor. Bundan daha anlamlı bir şey olamaz. İlk soruşturma ile görevli olan General de Pellio, binbaşı Esterhazy'nin suçlu olabileceğine ilişkin raporunu verince, iğrenç basın General Saussure'nin binbaşının suçsuzluğuna inandığı için soruşturma açmakta tereddüt ettiğini ama sanığın isteği üzerine sırf onu memnun etmek için askeri mahkemeye vermek istediğini uydurmuştur. Bugün gazeteler daha da ileri giderek şunları yazıyorlar. Üç uzman, Bordreau'nun kesinlikle Dreyfus'un işi olduğunu yeniden saptamışlar. Binbaşı Ravary'de yaptığı adli soruşturma sonunda binbaşı Esterhazy için kovuşturmazlık kararı verilmesi gerektiği sonucuna varmış. Ve eğer binbaşı Esterhazy savaş konseyi önüne çıkarsa her şeye karşın yargılanmak istediği için General Saussure'yi bu konuda yine zorlamasından olacakmış bu. Bu son derece gülünç ve budalaca bir tavır değil mi? İşi yöneten, kararlar dikte ettiren sanığı görüyor musunuz? İki soruşturma sonunda suçsuz çıkan ve sırf gösterişli bir komedi, adalete bir çeşit saygı gösterisi olsun diye kendisi için bir mahkemeyi toplama tasası yaratan adamı görüyor musunuz? Beraatın kesinleştiği duyurulduğu bir anda bunu yapmak adaletle alay etmekten başka bir şey değildir. Çünkü adalet suçsuzları yargılamak için kurulmamıştır. Hiç değilse karar duruşma açılmadan perde arkasında kaleme alınmamalıdır. Binbaşı Esterhazy bir savaş konseyine verildiğine göre işin milli onurumuz uğrunda ciddi tutulacağını, sırf gösteriş olsun diye ve işsiz güçsüz seyirci takımının eğlencesi için bu yola gidilmediğini umalım. Zavallı Fransam, demek seni iyice budala sanıyorlar. Seni ayakta uyutmak için böyle öyküler anlatıyorlar. Ancak iğrenç basının yayınladığı bilgiler baştan başa yalan değildir. Bunlar senin gözünü açmalıdır. Ben kendi hesabıma binbaşı Esterhazy'nin el yazısı ile Bordreau'nun yani çizelgenin yazısı arasındaki açık benzerliği daha ilk bakışta tanımayan üç uzmana asla inanamam. Sokaktan geçen küçük bir çocuğu çevirip yukarıya alın, önüne iki belgeyi koyun. Çocuk şu yanıtı verecektir. İki sayfayı da aynı adam yazmış efendim. Uzmana gerek yok, durumu kim olsa anlar. Kimi sözcüklerin benzerliği iyice göze batacak kadar açık. Bu gerçek öylesine ortada ki, binbaşı da korkunç benzerliği kabul ediyor ve durumu açıklamak amacıyla harflerinin çoğunun kopyasının çıkarıldığını öne sürüyor. Basının haftalarca uğraştığı uzun ama çocukça bir öykü bu. Ve kısa bir süre önce bize Bordreau'nun Dreyfus'un eliyle kaleme alındığını açıklayan üç uzmanın bulunduğu söylendi. Bu kadarı çok fazla, bu denli cüret acemice bir davranış oluyor. Umarım ki dürüst kişiler sonunda kızmayı bileceklerdir. Gazeteler Bordreau'nun bir yana bırakılacağını, hatta mahkemede söz konusu bile edilmeyeceğini yazacak kadar ileri gidiyorlar. Bu duruma göre neyi söz konusu edeceklerdir ve mahkeme niçin kurulacaktır? İşin düğüm noktası şurada. Eğer Dreyfus bir başkasının yazdığı ve yazının hüküm giymesine yetecek bir belge yüzünden mahkum edilmişse, davanın yeniden gözden geçirilmesi karşı durulamaz bir mantığın gereğidir. Çünkü aynı suçtan iki suçlu hüküm giyemez. Demange kesinlikle yineledi. Kendisine Bordreau'dan başka bir şey iletilmemiş. Dreyfus da yasa uyarınca sırf bordro yüzünden hüküm giymiş. Yasaya aykırı olarak el altında tutulmuş gizli belgeler bulunduğunu kabul etsek bile, ki buna ben inanmıyorum, bilinen tek belgenin yani bordronun başka birisi tarafından kaleme alındığı ortada olduğuna göre davanın yeniden gözden geçirilmesini reddetmeyi kim göze alabilir? Bu yüzdendir ki davanın dayanağı olan bordronun çevresinde bir yığın yalan toplanmaktadır. İlk önce şu noktayı belirtmek gerekir. Kamuoyu büyük ölçüde bu yalanlarla, basının her sabah yaydığı bu olağan dışı ve aptalca öykülerle koşullandırılmıştır. Sorumluluk saati elbette gelip çatacaktır. O zaman bizi tüm dünyanın gözünde küçük düşüren bu iğrenç basının hesap vermesi gerekecektir. Kimi gazetelerin başlıca görevleri zaten ortalığı bulandırmaktır. Ama gazeteler arasında Echo de Paris gibi düşüncelere öncülük eden bir gazetenin Dreyfus sorununda bu denli üzücü bir tavır alması gerçekten şaşırtıcıdır. Körü körüne verilen utandırıcı bir karara ilişkin yaman yazılar imzasızdır. Bunları Dreyfus'a hüküm giydirmekle yıkıcı beceriksizliklerini açığa vuranların esinledikleri söyleniyor. Bay Valentin Simon, gazetesinin bu yazılarla yüz karası haline geldiğini fark etmiyor mu? Bir de tutumuyla tüm namuslu kişilerin vicdanlarını ayaklandırması gereken başka bir gazete daha var. Le Petit Journal'den söz ediyorum. Birkaç bin satan gazetelerin tirajlarını arttırmak için ulumalarını, yalan yazmalarını anlayabiliriz. Zaten bunların yapabilecekleri kötülükle sınırlıdır. Ama satışı 1 milyona aşan Le Petit Journal için aynı şeyi söylemek olanaksızdır. Sade insanlara seslenen, her yere girebilen bu gazete, yanılgıyı her yana yaymakta, kamuoyunu yanıltmaktadır. Son derece tehlikeli bir tutumdur bu. Tüm bir halkı peşlerinden sürükleyebilecek durumda olanlar kılı kırk yaracak kadar dürüst olmalı, yurttaşa karşı suç işlemekten sakınmalıdırlar. Ve işte Fransa, seni gelişi güzel sürükleyen çılgınlıkta ilk önce basını görüyorum. Her sabah kendimi basının yalanları, alçakça sövgüler ve ahlak bozukluğu içinde buluyorum. Senin efsane niteliğindeki erdemlerin, aydınlık zekan ve sağlam sağduyun bu ölçüde allak bullak edilirse gerçeği ve adaleti nasıl isteyebilirsin? Ama daha ağır durumlar da göze çarpıyor. Tüm bu belirtiler geçirmekte olduğun bunalım, görmesini ve yargılamasını bilenler için tüyler ürpertici bir ders niteliğindedir. Dreyfus olayı acıklı bir olaydan başka bir şey değildir. Asıl korkunç olan serüvende senin aldığın tavırdır. İnsan kendini çok iyi hissettiği bir anda vücutta birdenbire küçük benekler belirebilir. İşte o an ölüm kapıya dayanmış demektir. Tüm siyasal ve toplumsal zehirlenmen yüzüne vurdu. Ateşli yurtseverler ordunun saygınlığından ve onurundan başka bir şey istemedikleri halde sen neden orduna hakaret edildiği yaygarasının koparılmasına izin verdin ve dahası sonunda kendin de aynı şeyi haykırdın? Senin ordun bugün bir bütün olarak senin benliğinden başkası değildir. Fransız toprağını savunmaya hazır olanlar sırmalı hiyerarşi değil, senin tüm çocuklarındır. Vicdanının sesini dinle. Orduna hiç kimse sataşmadığı halde gerçekten savunmak istediğin o muydu? Bu tutumun daha çok kılıcı alkış tutmak için ansızın duyduğun bir gereksinmeden ileri gelmiyor muydu? Ben kendi hesabıma hakarete uğradıkları söylenen komutanlara yapılan gürültülü sevgi gösterisinde General Boulanger hareketinin hiç kuşkusuz bilinçsizce canlanışını görüyorum. Aslında sende henüz cumhuriyetçi kanı yok. Önünden sorguçlar geçerken heyecanlanıyorsun, yüreğin oynuyor. Bir kral geldi mi ona hayran kalıyor, sevdalanıyorsun. Ordunu hiç düşündüğün yok aslında. General Bio mecliste alkışlanırken duvarda kılıç gölgesinin belirdiğini görüyordum. Ey Fransa, eğer uyanmazsan diktatörlüğe gideceksin, bunu bilesin. Ve daha nereye gidiyorsun biliyor musun Fransa? Kiliseye dönüyorsun, geçmişteki yobazlığa ve din devleti yönetimine dönüyorsun. O yönetim ki en ünlü evlatların savaşımla üstesinden gelmişler, kafalarını ve kanlarını vererek onu yok ettiklerine inanmışlardır. Bugün ortaya çıkan Yahudi düşmanlığının taktiği çok açıktır. Şimdiye dek Katoliklik halkı etkilemeye çabalıyordu. Papazları çoğaltıyor, herkesin kiliseye gitmesini sağlamaya çalışıyordu. Ama tüm bu çabalar bir sonuç vermiyordu. Kesin bir gerçek vardı. Kiliseler boş kalıyor, halk din tacirlerine inanmıyordu artık. İşte böyle bir anda halka Yahudi düşmanlığını aşılamak için elverişli koşullar ortaya çıktı. Şimdi halk bağnazlık zehiriyle zehirleniyor. Sokaklara dökülüp kahrolsun Yahudiler, Yahudilere ölüm diye yaygara koparıyor. Dinsel bir savaş çıkarılırsa yobazlar için ne büyük bir zafer olacaktır bu. Kuşkusuz halk yine inanmıyor ama imanın başlangıcı orta çağın hoş görmezliği, meydanlarda Yahudilerin yakılması gibi olaylar değil midir? En sonunda gerekli zehir bulunmuştur. Fransız halkı koyu bir bağnaz ve acımasız bir cellat haline getirildiği gün, yüce gönüllülüğü, insan haklarına duyduğu tutku, büyük güçlüklerle kazanılan insan sevgisi yüreğinden sökülüp atıldığı gün, Tanrı gereğini yapacaktır. Tasarlanan budur. Papazların gericiliğini yatsımaya kalkıyoruz. Oysa bu gericilik her yerde kendini gösteriyor. Politikada, sanatlarda, basında, sokakta. Bugün Yahudilere zulmediliyor. Yarın Protestanlara sıra gelecek. Hatta bu kampanyada başlamak üzere. Cumhuriyet her türlü gericilerin istilasına uğramıştır. Onlar Cumhuriyeti kaba ve zalim bir aşkla seviyorlar. Onu boğmak için kucaklıyorlar. Özgürlük düşüncesinin iflas ettiği her yanda söyleniyor. Dreyfus olayı ortaya çıkınca gittikçe artan bu özgürlük düşmanlığı olağanüstü bir fırsat ele geçirmiştir. Beyinsizlerde bile bir takım tutkular alevlenmiştir. Görmüyor musunuz? Bay Schörer Kestner özgürlüğe inanan, özgürlük isteyen bir kuşaktan olduğu için ona kudurganlıkla saldırıyorlar bugün. Omuz silkip alay ediyorlar, özgürlükçü kuşakla, modası geçmiş adamlar diyorlar. Kestner'in başarısızlığı, Cumhuriyet'in kurucularının yıkımını tamamlayacaktır. O ölüler ki çamura gömülmek istenmişlerdir. Onlar ki kılıçlarını kırıp kiliseden çıkmışlardır. İşte bunun içindir ki dürüstlükten ayrılmayan büyük insan, Schörer Kestner bugün haydut sayılmaktadır. Cumhuriyeti lekelemek ve yok etmek için Kestner'i yüz karasıyla boğmak gerekiyor. Öte yandan Dreyfus olayı parlamentoda dönen dolapları gün ışığına çıkarıyor. Bu entrika parlamentoculuğu lekeliyor. Sonunda öldürecektir de. Seçim şanslarını tehlikeye atmamak için milletvekilleri en aşırı eylemlere kararlı görünüyorlar. Her şey açıkça anlaşılıyor. Bakanlar Kurulu'nun Dreyfus olayındaki olağan dışı tutumu, sessizliği, çekingenliği, ülkeyi sahtekarların eline bırakmakla yaptığı kötülük meydanda. Oysa gerçeği ortaya çıkarmak kendisinin göreviydi. Milletvekilleri ise dürüstlükle asla bağdaşmayan bir ilgisizlik içindeler. Hiçbir şey bilmiyorlarmış gibi görünüyorlar. Tek korkuları yeniden seçilmelerinin tehlikeye düşmesi. Yahudi düşmanı sandıkları halkı karıştırmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Şunlar kolayca söylenebiliyor. Eğer seçimler yapılsaydı hükümetin ve parlamentonun Dreyfus sorununu 4 saatte çözümlendiğini görürdünüz. Ve işte parlamenterliğin aşağılık entrikası büyük bir halkı bu hale getiriyor. Fransa, kısacası senin kamuoyunu oluşturan etkenler şunlar. Kılıca duyduğun gerek, seni yüzyıllarca geriye götüren papaz gericiliği, seni yönetenlerin, seni yiyenlerin ve sofrayı bırakmak istemeyenlerin doymak bilmeyen hırsları. Sana yalvarıyorum Fransa, yine büyük Fransa ol, kendine gel, toparla kendini. Yahudi düşmanlığının sonucu iki uğursuz serüvenden başka bir şey değil. Panama sorunu ve Dreyfus olayı. İğrenç basının Panama'yı gammazlıklarla, tiksinç dedikodularla, sahte ya da çalınmış belgeleri yayınlamakla nasıl korkunç bir ülser haline getirdiği ve bu ülserin yıllarca ülkeyi nasıl kemirip dermansız bıraktığı anımsanmalıdır. İğrenç basın kamuoyunu çılgına döndürmüştü. Yayılan zehirden ulus yolunu şaşırmış, sarhoş olmuştu. Çileden çıkıyor, hesap soruyor, parlamentonun topluca idamını istiyor. Ah, Arton dönüp bir konuşsaydı. Döndü ve konuştu ve böylece iğrenç basının tüm yalanları yıkıldı. O kadar ki kamuoyu ansızın dönüş yaparak bir tek suçludan bile kuşkulanmak istemedi. Toptan beraat isteminde bulundu. Hiç kuşkusuz tüm vicdanlar tertemiz değildi. Büyük girişimlerde milyonlar dönünce dünyanın tüm parlamentolarında olabilecek şeyler olur. Ama kamuoyu artık pislikten tiksinmişti. Birçok kişi fazlasıyla lekelenmişti. Onun için kamuoyu artık temiz havayı içine çekmek ve herkesin suçsuzluğuna inanmak gerektiğini duyuyordu. Şimdiden söylüyorum, Yahudi düşmanlığının öbür toplumsal cinayeti olan Dreyfus olayı da böyle sonuçlanacak. İğrenç basın yeniden kamuoyunu yalanlarla ve çamurlarla doyuruyor. Namuslu kişilerin düzenbaz, düzenbazların ise namuslu sayılmalarını istiyor. Sonuçta çocukların bile inanmayacakları ahmakça bir takım öyküler sergiliyor. Yalanlara dört elle sarılıyor, sağduyuyu ve dürüstlüğü hiçe sayıyor. Eninde sonunda kamuoyu çamuru kanıksayacak ve bir sabah beklenmedik bir mide bulantısıyla mutlaka ayaklanacaktır. Ve Panama olayında olduğu gibi göreceksiniz, Dreyfus olayında da alabildiğine yiğitçe ayaklanıp tüm ağırlığını ortaya koyacak, gerçeği ve adaleti isteyecektir. Böylece Yahudi düşmanlığı yargılanıp hüküm giyecektir. O düşmanlık ki iki korkunç serüveni yüzünden ülkenin saygınlığından ve sağlığından çok şey yitirmesine neden olmuştur. Onun içindir ki Fransa, sana yalvarıyorum. Daha fazla vakit geçirmeden kendine gel, doğru yolu yeniden bul. Sana gerçeği söylemek olanaksız. Çünkü işe adalet el koydu ve onun gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı bulunduğuna inanmak gerek. Şimdi söz yalnızca yargıçlarındır. Ancak onlar gerçeği tam anlamıyla ortaya çıkarmazlarsa konuşmak bir ödev haline gelecektir. Ancak ortada bir yanılgı, sonra da bunu gizlemek için yapılan bir yığın yanılgı bulunuyor. Bu durumdan kuşkulanmıyor musun? Olup bitenler her şeyi açıkça ortaya koydu. Soruşturmanın her aşaması bir itiraf oldu. Binbaşı Esterhazy anlaşılmaz kayırmalarla elde edildi. Albay Picquart suçlu sayıldı. Ağır hakaretlere uğradı. Bakanlar sözcük oyunları yaptılar. Resmi gazeteler ahlaksızca yalanlar yazdılar. İlk soruşturma adeta el yordamıyla ve umut kırıcı bir yavaşlıkla yürütüldü. Bütün bunların çok kötü koktuğunu hissetmiyor musun? Paris'in tüm ipsiz takımının savunmasına gerek duyulduğuna göre gizlenecek pek çok şey olabileceğini anlamıyor musun? Oysa dürüst insanlar her şeyin aydınlanmasını istiyorlar. Fransa, uyan, onurunu düşün. Nasıl olur da senin özgürlükçü burjuvazin, özgür halkın bu bunalımda hangi yola saptırıldığını göremez? Onların kötülükçülerle suç ortağı olduklarına inanmıyorum. Perde arkasında neler döndüğünü anlayamadıklarına göre aldatılmışlardır. Bir yanda askeri diktatörlük, bir yanda kilise gericiliği. İstediğim bu mudur Fransa? Sana pahalıya mal olan her şeyin, dinsel hoşgörünün, herkes için eşit adaletin, tüm yurttaşların kardeşçe dayanışmasının tehlikeye girmesini mi istiyorsun? Dreyfus'un suçluluğu konusundaki kuşkular onu işkenceye terk etmene yetiyor. Böylece hak ve özgürlük alanındaki kazanımlarını bir anda tehlikeye atabiliyorsun. Olur şey değil. Tüm bunları söyleyen bir avuç insan olarak mı kalacağız? Tüm namuslu evlatların, tüm özgür kafalar, cumhuriyeti kuran ve onu tehlikede görünce ürpermesi gereken tüm engin yürekler bizimle birlik olmak için ayaklanmayacaklar mı? İşte onlara sesleniyorum Fransa. Bir araya gelsinler, konuşsunlar, yazsınlar. Kamuoyunu durmadan zehirlenen ve çıldırtılan o sade, gösterişsiz, iddiasız insanları aydınlatmak için bizimle birlikte çalışsınlar. Yurdun ruhu, gücü, zaferi ancak adalette ve gönül yüceliğindedir. Duyduğum tek kaygı durumun iyice ve hemen aydınlığa kavuşmamasındandır. Gizli bir soruşturmadan sonra yargılamanın gizli yapılması hiçbir şeyi çözümlemez. Bu durumda sorun yeniden başlamış olur. Çünkü susmak suç ortağı haline gelmek olacağına göre konuşmak gerekecektir. Bu olayın yazılmasına engel olunabileceğine inanmak ne büyük çılgınlıktır. Bu olay yazılacaktır ve en ufak sorumluluğun bile hesabı verilecektir. Ve bu senin şerefin için böyle olacaktır Fransa. Yüreğimde korku yok. Biliyorum ki sağduyuna ve sağlığına boşuna kastedilmiştir. Her şeye karşın geleceğin aydınlıktır. Her zaman sevinçle uyanıp gerçeği ve adaleti bulacaksın. 5. ayrımın sonu. Sayfa 72.